Ayrım 14.
Almanlar küplere bineceklerdi. Binerlerse binsinler. Patasana'nın tabletleri insanların canından daha önemli değildi ya. Ve Eşref'i de belki bir daha göremeyecekti. Sahi bunu hiç düşünmemişti. Aman dert ettiğim şeye bak. Göremezsen göremeyeyim. Adam neyim oluyor sanki diyerek yüzbaşının esmer yüzünü gözlerinin önünden uzaklaştırmak istedi. Ama uzaklaştıramadı. Yüzbaşının dün anlattığı olayı anımsadı, sonra kaçarcasına oradan uzaklaşmasını. Sıkıntıyla toparlandı, toprağı kazmakta olan genç işçiye, ''Biraz yavaş ol.'' diye çıkıştı. ''Duymuyor musun? Sesler tok geliyor. Toprağın altında bir şey olabilir.'' İşçinin yüzü kıpkırmızı oldu. Bir kadının herkesin içinde böyle ulu orta çıkışması canını sıkmıştı ama göz ucuyla arkadaşlarına bakıp, kimsenin onlarla ilgilenmediğini fark edince rahatladı. Kazmayı daha dikkatli indirmeye başladı. Zaten Esra da fazla kalmadı başında. Kütüphanenin alt yanında çalışan işçilere yöneldi. Kazı yerinde onun gerginliğini anlayan tek kişi Murat'tı. Ama o da yediği fırçadan sonra göze batmamak için Berndin yanına çökmüş, sessizce tabletlerin temizlenmesine yardım ediyordu. Güneş tam tepelerindeyken bıraktılar kazıyı. Bu defa minibüse binmedi Esra, Bernd ve Teoman'la birlikte Kemal'in kullandığı cipe yöneldi. Elif de uysal bir kedi gibi onu izledi. Murat ise yine işçilerle birlikte minibüse bindi. İki yanı pamuk ve mısır tarlaları ile kaplanmış yolda ilerleyen cipte, arkadaşlarıyla baş başa kaldığında da Reşat Ağa'nın ölüm haberini vermedi Esra. Okula varınca anlatırım diye düşünüyordu. Acele etmemesinin nedeni işi durdurmanın gerekliliğine inanmış olmasına karşın yüreğinde hala kazının süreceğine dair bir umut taşıyor olmasıydı. Okula yaklaşırken yeniden düşünce değiştirdi. Arkadaşlarıyla toplanmadan önce Tim'le konuşmaya karar verdi. Adamın onca yıllık deneyimi vardı, onunla konuşmadan kazıyı durdurmamalıydı. Okula vardıklarında halafı çardakta bir köylü çocuğuyla sohbet ederken buldular. Onları gören halaf hemen ayaklandı. Cip gölgeliğe yanaşmadan seyirtip karşıladı. Araçtan inen Elif'in doğrudan çardaktaki çocuğa yöneldiğini gören Esra şaşırmıştı. ''Merhaba Hanefi'' dedi genç kız. ''Merhaba'' dedi sürmeli kara gözleri neşeyle parlayan çocuk. ''Fotoğraflar çıktı mı?'' Oğlanın kısa kesilmiş siyah saçlarını okşayan Elif, ''Bugün çıkacak.'' dedi. ''Fotoğraflar için mi geldin?'' ''Yok, ninemi getirdim.'' ''Aa, ninen de mi burada?'' ''He ya, burada.'' ''Nerede?'' ''İçeride.'' dedi çocuk başıyla okul binasını göstererek. ''Gel gidip ona da bir merhaba diyelim.'' Elif'in çocukla birlikte okula yöneldiğini gören Esra, soru dolu bakışlarını elindeki çantayı almak için yaklaşan halafa çevirdi. Çantaya uzanan halaf, gavur Nadide'nin torunu diye açıkladı. Nadide teyze, Tim'i görmeye gelmiş, bir satıl yoğurtla bir sepette karadut getirmiş. Ne yapacakmış Tim'i? Hiç kadıncağız cahil. Amerika'yı bizim bura kadar küçük bir yer sanıyor. Bunun Ermeni göçü sırasında Amerika'ya kaçan abisi var ya. Esra anımsayamadı. Hani dün gece anlatıyorlardı ya dedi halaf. Bu papaz Kirkor'un kızıymış, adamı öldürmüşler, abisi Dikran da annesini ve o zamanlar küçük bir kız olan Nadia'yı yanına alıp kaçmaya çalışmış. Ama kızcağız küçük olduğu için yürüyemiyormuş. Abisi de Nadia'yı komşuları olan bir Türk'e bırakmış. Sonra onlar kaçıp Amerika'ya gitmişler. Tamam tamam hatırladım. Nadide'yi yıllar sonra Amerika'daki abisinden bir mektup gelmiş. Mektupta bir de adres varmış. Nadide de oğlunu dizinin dibine oturtup abisine mektup yazmaya başlamış. Ama sonra Amerika'dan mektup gelmemeye başlamış. Dile kolay tam 50 yıldır abisinden haber alamamış. Bu garip de bizim Tim'i buldu ya, ona sorarsam kardeşimi bilir diyerek yardım istemeye gelmiş. Esra gülerek başını salladı. Hay Allah, nasıl bulacakmış Tim onun abisini? Çoktan beri mi konuşuyorlar? Bir saat kadar oldu dedi halaf, sonra kaygılı gözlerle Esra'ya bakarak ekledi. Siz asıl haberi duymadınız. Aşçının neden bahsedeceğini anlayan Esra, bir dakika dedi. Tabletleri taşıyan Teoman'la Berndin konuştuklarını duymasını istemiyordu. İki erkek kucaklarında özenle taşıdıkları tabletlerle yaklaştılar. "Bunları bodruma mı yoksa Tim'in odasına mı koyacağız?" diye sordu Bent. Aynı anda Kemal de yetişmişti. "Bodruma," diyen Esra cebinden çıkardığı anahtarı elleri boş olan Kemal'e uzattı. "Al, anahtar burada işte." Kemal anahtarı alarak tabletleri taşıyanların önüne geçti. Yüklerini bodruma yerleştirip üzerlerindeki tozlardan arınmak için kendilerini bir an önce duşun ılık sularına atmak isteyen üç erkeğin aceleyle ilerlediklerini gördükten sonra halafa döndü. Anlat bakalım ne olmuş?" "Ne olacak, Abid Hoca namusunu temizledi sonunda," dedi halaf. "Bu sabah Reşat Ağa'nın kafasını kesip eline vermiş." "Korucu başını Abid Hoca'nın öldürdüğünü nereden biliyorsun?" "Başka kimi öldürebilir ki? İnsan canından bezmeden Türkoğlu aşiretine dokunamaz. İnsanı canından bezdiren en önemli mesele de namustur burada. Reşat Ağa kimin namusuna dokunmuştur? Abid Hoca'nın. Hem eski husumetleri de var onların. Demek ki, hani Abid Hoca korkak diyordun? Sadece ben değil, bütün ahali bu herifin gözü yastı diyordu. Ama değilmiş. Zaten suyun yavaş akanından, adamın yere bakanından korkacaksın. Sifli sifli dolaşırken meğerse bu işi nasıl halledeceğini kurarmış. Helal olsun adama. Bir katili övdüğünün farkında mısın?" "Reşat Ağa daha büyük katildir," dedi halaf kararlı bir tavırla. "Sayısız kişinin canını yakmıştır, toprağına, avradına el koymuştur. Öldürdükleri adamları bir araya toplasanız bir mezarlık şenlenir. 5 yıl önce örgüt üyesi diye 18 yaşında iki genci köpeklerine parçalattırdı bu deyyus. Bir yıl sonra da Allah'ın garibi bir Mardinliği patos makinesine attırarak kıyma gibi çektirdi. Ölenlerin hiçbir şeyle ilgisi yoktu. Ben terörist öldürdüm diyebilmek, devletten koruculuk alabilmek için kesti masumları." Esra duyduklarına inanmak istemiyordu, konuyu değiştirmek için "Peki tutuklamışlar mı Abid Hoca'yı?" diye sordu. "Bilmiyorum, ben olsam tutuklardım. İstersen söyleyelim yüzbaşıya." "Bir kere söyledik, boş çıktı." Halafın tadı kaçtı. "Niye öyle diyorsunuz Esra Hanım?" dedi kırgın bir sesle. "Şehmuz'la Bekir tutuklanmadı mı?" "Tutuklandı ama cinayetten değil, tarihi eser çalmaktan. Hacı Settar'ı onlar öldürdü. Reşat Ağa'yı ise Abid Hoca," dedi halaf inatla. "Göreceksiniz, söylediklerim bir bir çıkacak." Yanından ayrılmadan onu şöyle bir süzdü Esra. "Umarım haklı çıkarsın. Soran olursa ben Tim'in yanındayım, bir şeyler konuşacağız. Yemek neredeyse hazır. Ali Nazik'le firik pilavı yaptım. Yanında sumak ekşili sulu domates salatası var. Üstüne de gavur Nadide'nin ballı tutları." Gülümseyerek başını salladı Esra. "Fırat'ın bu yakasında neler olup bitiyor, haberli olan bu işgüzar barak genciyle her konuştuğunda morali düzeliyor, neşesi yerine geliyordu. Aklı kazının geleceğiyle ilgili belirsiz düşüncelerle doluyken bile ne yapıp etmiş halaf onu güldürmeyi başarmıştı. Endişesi azalıp yüreği yeğenileşerek Timothy'nin odasına yöneldi. Odaya vardığında gavur Nadide'nin gitmek üzere olduğunu gördü. Timothy, Elif, Hanefi ve yaşlı kadın ayaktaydı. Kadın başına çiçekli siyah bir yazma bağlamıştı. Yazmanın altından kınalı saçları görünüyordu. Üzerinde uçuk mavi basmadan bir elbise vardı. İri ayakları kaba siyah ayakkabısından taşacak gibiydi. Beli hafifçe bükülmüştü ama sağlıklı görünüyordu. Yüzü Hattuç nineninkinden daha esmer, daha kırışıktı ama gözleri tıpkı Murad'ın söylediği gibi dipdiri bakıyordu insana. Esra'nın odaya girdiğini ilk o fark etti ama göz göze gelince bakışlarını kaçırarak mahcupça gülümsedi. "Hoş geldiniz," dedi Esra uzaktan. "Hoş bulduk kızım," dedi. "İyicesin inşallah." "Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz işte." "Allah iyilik versin," dedi sonra Amerikalı'ya dönerek ekledi. "Ben artık gideyim. Birkaç gün sonra haber var mı diye uğrarım." Elif yaşlı kadınla torununu geçirirken Esra Timothy'nin çalışma masası olarak kullandığı sıraya yaklaştı. "Nasıl, bulabilecek misin kardeşini?" "Abini," diye düzeltti Timothy. Elinde eskilikten lime lime olmuş bir mektup tutuyordu. Bu mektup 50 yıl önce New York'tan atılmış. Adresteki ev belki çoktan yıkılmıştır. Ama kadıncağız çok istiyor. Orada yakın arkadaşlarım var. Onlara ulaşıp adresi araştırmalarını söyleyeceğim. Sanmıyorum ama belki bir iz bulurlar. Esra uzatılan mektuba baktı. Dörde katlamaktan kat yerleri yırtılmış, siyah mürekkeple yazılan yazılar soluklaşıp kahverengiye yakın bir renk almıştı. Parçalanmasından korkarak mektubu eline aldı. 50 yıllık ha, dedi hayretini gizleyemeden. Nasıl korumuş bunu? Kur'an'ın arasında sakladım diyor. Bana kalırsa İncil'in arasında saklamıştır. Öyle olsaydı söylerdi canım. Senin Hristiyan olduğunu tahmin ediyordur. Sanmıyorum. Sizin yanınızda olduğum için kuşkulanıp söylememiş olabilir. Mektubu Amerikalı'ya uzatan Esra, Irak'ta da böyle iyilikler yapar mıydın diye sordu kıskançlıkla, hayranlık karışımı bir yüz ifadesiyle. Irak'ta yakını Amerika'da olan kimseyle karşılaşmadım, dedi Timothy. Mektubu kutsal bir emanetmiş gibi dikkatle alıp sıranın üzerindeki defterin arasına yerleştirdi. Özenini abartılı bulmuştu Esra ama üzerinde durmadı. Ben buraya kazıyı konuşmak için geldim diyerek asıl konuya girdi. Haberi duydun mu? Korucu başının öldürülmesini mi? Evet, bir gün arayla bu ikinci cinayet, dedi Esra. Ne yapacağız Tim? Ben ciddi ciddi korkmaya başladım. Amerikalı yüzünde dingin bir ifadeyle dinledi kazı başkanını, sonra boş iskemleyi göstererek, gel dedi, şöyle otur da konuşalım. Esra iskemleye yerleşirken kaygılarını dile getirmeyi sürdürüyordu. Gerçekten de ne yapacağımı bilemiyorum. Ekipten birinin zarar görmesinden korkuyorum. Katil ya da katiller çevremizde dolanıp duruyor. Acaba kazıyı durdursak mı? Korkunç şeyler oluyor, dedi Timothy. Önemli bir konuda konuşmaya başladığı zamanlarda yaptığı gibi sağ eliyle bakır rengi sakallarını karıştırmaya başlamıştı. Olayı duyunca ben de çok endişelendim. Ama sonra bu cinayetlerin bizimle ilgisi olmadığını düşündüm. Hatta iki cinayetin birbiriyle ilgisi olduğu bile belli değil. Halaf namus meselesi diyor, olabilirdi, olmayabilirdi. Timothy'nin olayı önemsemez görünmesi Esra'nın yüreğine su serpmişti ama sormadan edemedi. Ya söylentiler, halkın bu işten bizi sorumlu tutması? Bence bu söylenti işini biraz abartıyoruz. Bir iki softayla bir iki eski mezar soyguncusunun dışında kimse lanetten söz etmiyor kasabada. Neden kazıyı durduralım ki? Söyledim ya, ekiptekilere zarar gelir diye korkuyorum. Kimse bize saldırmaya cesaret edemez. Yüzbaşının yanımızda olduğunu biliyorlar. Ama örgüt yüzbaşıyı takmaz, dedi Esra tedirginlik içinde. Öğretmenleri öldürdüler, mühendisleri kaçırdılar. Bu bölgede örgütün faaliyetleri yok ki. Yüzbaşı örgütün gizli çalıştığını, özellikle de Genceli aşiretinden destek gördüğünü söylüyor. Gencelilerin küçük oğlu Mahmut da dağdaymış. Yüzbaşı aşiretin başı Müslim'in de örgüte sempati beslediğini, en azından yataklık yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Timothy oturduğu iskemlede geriye yaslanarak başını salladı. Yüzbaşı olaylara objektif bakamıyor. İnsan uzun yıllar savaşınca böyle olur. Onun görüşlerini fazla ciddiye almasan iyi olur. Biraz haksızlık etmiyor musun, dedi Esra alıngan bir tavırla. Yüzbaşı bize çok yardım etti. Belki o olmasaydı şu anda kazıyı sürdüremezdik bile. Yanlış anladın, diye açıklamaya başladı. Yüzbaşıyı ben de severim. Onun dürüst bir asker olduğundan kuşkum yok. Ama bir tür rahatsızlık geçiriyor. Bunun adı savaş sendromu. Bu duygu insanı çıldırtır, paranoyak yapar. Sanki savaşa katılmış biri gibi konuşuyorsun, dedi Esra. Manidar bir gülümseyiş belirmişti dudaklarında. Katıldım, dedi Amerikalı. Vietnam'daki denizcilerden biri de bendim. Esra'nın gülümsemesi dudaklarında dondu. Şaka yapıyorsun. Neden? Savaşa katılacak birine benzemiyor muyum? Esra'nın bakışları onun kaslı, atletik bedenine kaydı. Yo yo, dedi başını sallayarak. Onu demek istemedim. Yani senin gibi birinin savaşta, üstelik ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki bir savaşta ne işi var? Söylediğim doğru, ben de Vietnam'daydım. Hem de savaşın tam ortasında. Birleşik Devletler yenilinceye kadar da orada kaldım. Esra'nın bakışlarındaki şaşkınlığın yerini kuşku almıştı. Timothy'nin derin bilgisinin, engin deneyimlerinin, olgun kişiliğinin ardında gizlenen, eksik, yanlış bir şeyler olduğunu düşünürdü ara sıra. Bir insanın bu kadar iyi olması, kusursuza yakın davranışlar sergilemesi pek olağan gelmezdi. Ama ondan kuşkulanması için de bir neden yoktu. Oysa şimdi en güvendiği meslektaşının savaşa katıldığını öğreniyordu. "CIA ajanı değilsin değil mi Tim?" dedi şakayla karışık. Kahkahalarla gülmeye başladı Amerikalı. "Üzerine bastın," dedi gülmesi durulunca. "CIA Orta Doğu uzmanı Timothy Hurley ile konuşuyorsunuz şu anda." "Operatif faaliyetlerimiz için istihbarat çalışmaları yapıyorum. Arkeolojiyi de paravan olarak kullanıyorum." "Söylediklerimi yabana atma," dedi Esra. Kuşkularını şakacı tavrıyla gizlemeye çalışıyordu. "Unutma ki bu bölgede ilk kazıyı yapanlardan biri ünlü İngiliz casusu Lawrence'tı." "Tabii tabii haklısın, ben de Lawrence'ı örnek aldım kendime," diyerek işi iyice alaya vurdu Timothy. "Onun hayranıyım. Hatta CIA'deki kod adım da Lawrence. Ama benimki Arabistanlı değil, Baraklı Lawrence." Esra da gülmeye başlamıştı. "Paranoya bulaşıcıdır," dedi sakinleşen Timothy. "Yüzbaşıyla geze geze bak sen de kapmışsın hastalığı." "Sahi savaşa katıldın mı?" "Katıldım dedim ya." "Neden katıldın?" Artık gülmüyordu, merakla meslektaşına bakıyordu. "Yale'de ordu bursuyla okudum. Babam bir televizyon fabrikasında ustabaşıydı. Beni Yale'de okutacak kadar parası yoktu anlayacağın. Bursu kazanınca okula başlayabildim. Ordu bursuyla okuyanlar askerlik yaparak öderler borçlarını." "İsteyerek gitmedin yani." Dalgınlaşmıştı Timothy, bir süre düşündükten sonra yanıtladı. "Aslına bakarsan savaşa gitmeyi ben de istiyordum. Çok gençtim. Pek girişken bir çocuk da değildim. Henüz bir amacım yoktu, kendimi göstermek istiyordum. O sıralar Vietnam Savaşı'na karşı protesto hareketleri yeni başlamıştı. Onların arasında yer almadım, belki çekingenliğim yüzünden, belki protestocuların başındaki çocukları sevmediğimden. Onların esrar çekip toplu seks partilerine katılan uzun saçlı, sorumsuz serseriler olduklarını düşünüyordum. Biraz da onlara tepki olsun diye Amerikan yurtseverliğini kanıtlamak için isteyerek gittim savaşa. Cahilce, hatta aptalca gelebilir sana. Kendine kimlik bulmaya çalışan ve seçenekleri fazla olmayan genç bir adamın arayışı diye düşünürsen beni daha iyi anlarsın. Sonuçları iyi olmadı tabii." Timothy'nin gözlerindeki dalgınlık derinleşmişti. "Kimseyi öldürmek zorunda kalmadın değil mi?" diye sordu Esra. Timothy'nin nelerle karşılaştığını, neler hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Ama hepsinden önemlisi meslektaşının dışarıdan mükemmelmiş gibi görünen kişiliğinin altında gerçekte neler yattığını öğrenmek istiyordu. Timothy sanki soruyu duymamış gibiydi. Ne yüzündeki ağırlık kaybolmuş ne gözlerindeki anlam değişmişti. "Korkunç şeyler yaşamış olmalısın," diye üsteledi Esra. Timothy onu onaylarcasına başını salladı. "Ama bir sürü şey de öğrendim. Savaş bedeli çok ağır ödense de dünyanın en iyi okullarından biridir. Keşke böyle bir okul hiç olmasaydı." "Bu imkansız," dedi dalgınlığından sıyrılan Timothy. "Savaşsız bir tarih düşünebilir misin? Sosyoloji, ekonomi, psikoloji. Tıbbın en çok ilerlediği evre bile Nazilerin Yahudi kobaylar üzerinde çalışmalar yaptığı dönem. Savaş insanoğlunun varoluş biçimlerinden biri. Hem toplumsal hem de bireysel olarak böyle bu. Ruhumuzdaki kötülüğü en iyi biçimde açığa çıkaran başka bir oyun yok. İnsanoğlu bu oyundan hiç vazgeçmedi, bundan sonra da vazgeçer mi bilmiyorum." Meslektaşını yadırgayan gözlerle süzdü Esra. "Sanki savaşı savunur gibisin." "Hayır, kesinlikle hayır, ben savaşı savunmuyorum. İnsan denen yaratığı anlatmaya çalışıyorum." "İnsan mı?" diye duraksadı Esra. "Ama savaşların nedeni devletlerin, ülkelerin, sınıfların çıkarlarıdır. Bunun için sıradan insanı suçlamak ne kadar doğru." "İlk söylediğinde haklısın. Savaşlar sınıfların, devletlerin çıkarları için yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ama sonuçta süngüyü saplayan, tetiği çeken, bombayı atan, tankı kullanan sıradan insanlardır. Yani üniforma giymiş halktır. Bugüne kadar çok az asker buna karşı durmuştur. Savaşan iki ordunun askerlerinin birleşip, artık yeter, biz savaşmak istemiyoruz deyip silahlarını attıkları kaç olay vardır tarihte. Oysa öldürmekten zevk alan, bunu meslek haline getiren insanların yer aldığı binlerce örnek gösterebilirim sana. İyi de diye itiraz etti Esra. Silahlarını bırakırlarsa suç işlemiş olurlar. Belki de vatan haini diye kurşuna dizilirler. Savaşta zaten ölmeyecekler mi? Daha doğru bir amaç uğruna barış için ölmeleri daha anlamlı olmaz mıydı? Bu bir bilinçlenme sorunu dedi, kaçacak yeri kalmayan Esra. Güçlü bir barış kültürü oluşursa, anlatmak istediğim de bu. Barış insanın içinden gelmiyor. İnsan öldürmek için gösterdiği çabayı, özveriyi öldürmemek için göstermiyor. Barışı sağlamak için dışarıdan bir bilinç akışı gerek. Savaş içinde öyle değil mi diye atıldı Esra. Hükümetler halkı hazırlamadan savaşa girmeyi göze alamazlar. Belki ama savaşın kötü, korkunç bir şey olduğu defalarca kanıtlandı. Sonuçları bu kadar ağır olan bir yıkıma insan nasıl bu kadar kolay sürüklenebilir? Sürükleniyorsa bunun nedenlerini devletin katı politikalarında, açgözlü sınıfların çıkarında olduğu kadar insanın yapısında da aramak gerek. Meslektaşının görüşlerine katılmasa da ilginç demekten kendini alamadı Esra. Bunu laf olsun diye söylememişti, Timothy onu gerçekten de şaşırtmıştı. Onun yaşama iyimser gözlerle bakan biri olduğunu düşünürdü. Yalnızca Esra değil, kazıdaki herkes böyle düşünürdü. Çünkü davranışları bunu gösteriyordu. Oysa şu anda söyledikleri bunun tam tersiydi. Emin olmak için sordu. Sen insanın iyi olduğuna inanmıyorsun. Sen inanıyor musun diye soruya soruyla karşılık verdi Timothy. 5000 yıllık tarihe bir bak. Yıkımlar, katliamlar, savaşlarla dolu. Ama aynı zamanda görkemli kentler, bilimsel buluşlar, ölümsüz sanat yapıtlarıyla da dolu bu tarih. Evet, belki insan tümüyle iyi değil ama tümüyle kötü de değil. İki duygudan da aynı oranda var bence. Bence kötülük biraz daha fazla. Kötülük her zaman iyilikten daha caziptir. Timothy'nin bunlar benim değişmez doğrularım dercesine kesin bir ifadeyle söylediği bu sözler, Esra'ya tartışmayı noktalama anının geldiğini hissettirdi. Her neyse dedi, nereden başladık nereye geldik, biz işimize bakalım. Ne diyorsun, yüzbaşıyla konuşalım mı bu kazı meselesini? İç geçirdi Timothy, elleri yeniden sakallarına gitmişti. Bana sorarsan kazı meselesini hiç açmayalım. Güvenliğimizi sağlamalarını isteyelim yeter. Yüzbaşı kazıyı durdurun, sizi koruyamam derse? Timothy'nin kara gözlerinde çapkın bir parıltı belirdi. Bunu yapacağını sanmıyorum. O daha çok senin ne diyeceğine bakıyor. Esra'nın yüzü kızardı, demek yakınlaşmalarını o da sezinlemişti. Başımıza bir iş gelmesinden kaygı duyuyor diyerek geçiştirdi. Çok haksız da değil. Bence abartıyor. Eğer söyledikleri doğruysa bile bizi koruması lazım. Esra hala emin değildi. Yani sen ne olursa olsun kazıyı sürdürelim diyorsun. Tuhaf bir şey duymuş gibi baktı Amerikalı. Seni anlamıyorum diye söylendi. Sesi isyankâr, adeta öfkeliydi. Senin bu her an kaçacakmış gibi hareket etmen beni cinayetlerden daha çok şaşırtıyor.